Ayrım 42, sayfa 422. Oğlumun mürebbisi diye devam etti babam, neşeli, esprili, şen olacak. Aynı zamanda öngörülü, temkinli, işine bağlı, uyanık, zeki, fikirlerini savunmayı bilen, yaratıcı, kuşkulu durumları ve fikri sorunları hemen çözüveren, akıllı, yargı gücüne sahip ve bilgili olacak. Neden alçak gönüllü, ılımlı, ince ruhlu ve iyi kalpli de olmasın dedi Yorick. Ayrıca neden diye haykırdı amcam Toby, özgür, âli cenap, cömert ve cesur olmasın? Elbette olacak sevgili Toby'ciğim, canım benim dedi babam ayağa kalkarken ve kardeşinin elini sıkıp onu kutlayarak. Öyleyse sevgili biraderim Şendi diye yanıtladı amcam Toby, sandalyesinden doğrulup babamın diğer elini tutmak için piposunu masaya bırakarak. Sana zavallı Lefiver'in oğlundan söz etmeme izin ver. Amcam Toby'nin yaşlarla dolan gözlerinde bir sevinç parıltısı dolaştı. Öneriyi duyan onbaşının gözlerindeki parıltı da ona eşlik etti. Bunun sebebini Lefever'in hikayesini okuduğunuz zaman anlayacaksınız. Aptallık ettim. Bu hikayeyi neden onbaşının ağzından anlatmadım ki size? Sayfaları karıştırmadan hatırlayamayacağım. Belki siz de hatırlayamazsınız. Ama fırsat kaçtı bir kere. Artık hikayeyi kendim anlatmak zorundayım. 6. Bölüm Lefiver'in hikayesi. Dendermonde'un Flanders'da bir şehir olan Dendermonde 1706'da Marlborough tarafından fethedilmiştir. Müttefikler tarafından alındığı yılın yaz aylarıydı. Babamın taşraya taşınmasından yaklaşık 7 yıl önceydi. O zamandan sonra amcam Toby ve Trim babamın şehirdeki evinde kurdukları özel karargâhtan firar edip Avrupa'nın en iyi tahkim edilmiş şehirlerinden bazılarına karşı uygulanmış en mükemmel kuşatmalara katıldılar. Bir akşam amcam Toby yemeğini yerken Trim onun arkasında küçük bir dolabın yanında oturuyordu. Onbaşının zaman zaman ona büyük bir acı veren, sakat dizini düşünen amcam Toby, yalnız başına yemek yerken ya da bir şeyler atıştırırken onun ayakta durmasına dayanamazdı. Ama adamcağızın efendisine saygısı o kadar güçlüydü ki, amcam Toby'nin elinde yeterli sayıda top olsa, oturdun oturmadın münakaşasına harcadığından çok daha az zahmetle Dendermonde'u fethedebilirlerdi. Zira birçok kez amcam Toby onbaşının bacağını dinlendirdiğini zannederken dönüp baktığında onun en vazifeşinas bir saygıyla arkasında dikildiğini görürdü. Birlikte geçirdikleri 25 yıl boyunca aralarındaki küçük dalaşmaların en başta gelen nedeni buydu. Ama bunun konuyla bir ilgisi yok. Neden sözünü ediyorum ki? Bunu kalemime sorun. Beni o yönetiyor, ben onu değil. Yine bir akşam köydeki küçük hanın sahibi bir iki bardak beyaz şarap istemek için elinde boş bir şişeyle odaya girdiğinde amcam Toby yemeğini yiyordu. Yardıma muhtaç bir beyefendi için sanırım kendisi bir asker dedi hancı. 4 gün önce evimde hastalandı, o zamandan beri başını yastıktan kaldırmadı, herhangi bir şey yeme arzusunda göstermedi. Ama şimdi bir bardak beyaz şarap içip bir dilim kızarmış ekmek istedi. Sanırım diyor elini alnında gezdirerek beni rahatlatacak. Eğer bu zavallı beyefendinin isteğini dilenerek, ödünç isteyerek ya da satın alarak temin edemezsem diye ekledi hancı. Gerekirse çalarım, öyle hasta ki. Tanrı'dan umut kesilmez diye sözünü sürdürdü. Onun için ailecek dua ediyoruz. Ne kadar iyi kalplisiniz. Tanrı'nın huzurunda sizin için şehadet ederim diye haykırdı amcam Toby. Şimdi burada zavallı beyefendinin sağlığı şerefine bir kadeh beyaz şarap içeceksiniz ve ona da benim tarafımdan birkaç şişe götüreceksiniz. Lütfen onları kabul buyursun. Eğer iyi gelirse bir düzine daha gönderirim. Hancı oda kapısını kapadığında çok merhametli bir adam dedi amcam Toby Trim'e. Ancak bu kadar kısa sürede ev sahibini böyle etkileyebildiğine göre misafiri de sıradan biri olmamalı. Hem bütün ailesini de etkilemiş dedi onbaşı. Duydunuz, hepsi dua ediyorlarmış onun için. Koş, yetiş hancıya Trim dedi amcam Toby. Lütfen, adı neymiş misafirin öğren. İtiraf ediyorum ki unuttum dedi hancı. Onbaşıyla birlikte odaya geri döndüğünde. Ama oğluna tekrar sorabilirim. Demek bir oğlu var dedi amcam Toby. 11-12 yaşlarında diye yanıtladı hancı. Ama ne yazık ki çocukcağızda ancak babası kadar kam alabilmiş hayattan. Sabahtan akşama babası için ağlayıp kederleniyor, 2 gündür babasının yatağının başucundan ayrılmadı. Amcam Toby çatalını bıçağını bıraktı, tabağını itti. Trim emir almadığı halde tek bir söz etmeksizin tabağı kaldırıp amcamın piposunu ve tütününü getirdi, önüne koydu. Biraz odada kal dedi amcam Toby. Trim dedi piposunu yakıp birkaç nefes çektikten sonra. Trim efendisine yaklaştı, eğilerek selamladı. Amcam piposunu içmeyi sürdürdü ve bir şey demedi. Onbaşı dedi amcam Toby. Onbaşı yeniden eğilerek selamladı onu. Amcam Toby piposunu içmeyi sürdürdü. Trim dedi amcam Toby. Biliyor musun ne düşünüyorum? Bu akşam hava pek iyi değil. Pelerinimi omzuma geçireyim de şu zavallı beyefendiyi bir ziyaret edeyim diyorum. Zatalileri pelerinlerini Aziz Nikolas kapısında yaralandıklarından bu yana hiç kullanmadılar. Dahası hava öyle soğuk ve yağmurlu ki bu akşam bir yandan pelerinin bir yandan da bu hava sizi öldürmese bile kasıklarınızdaki ağrının nüksetmesine neden olabilir. Korkarım haklısın dedi amcam Toby ama hancının anlattıklarından sonra öyle huzursuz oldum ki keşke hiç dinlemeseydim ya da daha ayrıntılı bilgi edinebilseydim dedi amcam Toby. Nasıl yapmalı? İzninizle efendim bana bırakın bu işi dedi onbaşı. Şapkamla bastonumu alır hana gider bir teftişte bulunurum. Sonra da gereken bilgiyi edinir ve bir saate kadar durumu efendime rapor ederim. Git o halde Trim dedi amcam Toby. Al şu bir şilini, emir eriyle bir kadeh bir şeyler içersiniz. Her şeyi öğreneceğim ondan dedi onbaşı kapıyı kaparken. Amcam Toby piposunu ikinci kez doldurdu. Ara sıra oturduğu yerden kalkıp da dolaştığında tabyanın rampası eğik olacağına düz olsaydı daha mı olurdu diye aklından geçirdiği anlar sayılmazsa piposunu içtiği süre boyunca zavallı Lefever ve oğlundan başka bir şey düşünmedi. 7. Bölüm. Lefever'in hikayesine devam. Amcam tam üçüncü piposunun küllerini silkmekteydi ki onbaşı Trim handan döndü ve kendisine durum raporu verdi. Doğrusu başlangıçta efendime zavallı hasta teğmen konusunda önemli bir bilgi getirebileceğimden pek emin değildim dedi onbaşı. Demek asker öyle mi dedi amcam Toby. Evet öyle dedi onbaşı. Hangi alaydan dedi amcam Toby. Anlatacağım efendim dedi onbaşı. Öğrenebildiğim her şeyi anlatacağım ama sırasıyla. O halde Trim dedi amcam Toby, bir pipo daha yakayım, sen de pencere kenarındaki kerevete otur ve rahat et. Bitirinceye kadar sözünü kesmeyeceğim, haydi başla anlatmaya. Onbaşı her zamanki gibi bel kırıp amcamı selamladı ve böylelikle de herhangi bir bedensel saygı gösterisiyle söylenebilecek olanı fazlasıyla söylenmiş oldu. Ne kadar lütufkarsınız. Bunu yaptıktan sonra da kendisine emredildiği üzere oturdu ve öğrendiklerini amcam Toby'ye bir bir anlatmaya koyuldu. Doğrusu başlangıçta dedi onbaşı, efendime teğmenli oğlu konusunda önemli bir bilgi getirebileceğimden pek emin değildim. Zira emir erinin nerede olabileceğini sorduğumda sorulabilecek her sorunun cevabını emir erinden alabileceğimi düşünüyordum. Çok doğru bir düşünce Trim dedi amcam Toby. Cevaben bana, izninizle efendim, teğmenin bir emir eri olmadığı söylendi. Hana kiralık atlarla gelmişti ve yoluna devam edemeyeceğini anladığından sanırım alayına katılmak üzere yola çıkmıştı. Hana indiğinin ertesi sabahı atları geri göndertmişti. Eğer iyileşirsem yavrum demiş, atçının parasını ödemesi için kesesini oğluna verirken atları tekrardan kiralarız. Ama heyhat, beyefendi hiçbir zaman iyileşemedi dedi hancının karısı bana. Çünkü gece boyunca ölüm böceğinin tıkırtısı halk arasında ölüm belirtisi sayılan küçük bir böcek. Sesini duydum ve o öldüğünde genç de yani oğlu da eminim ki ardından ölecektir. Kalbi daha şimdiden öylesine kırık ki. Ben bu anlatılanları dinlerken diye sözünü sürdürdü onbaşı. Çocuk mutfağa indi ve hancının sözünü ettiği kızarmış ekmek dilimini alıp alamayacağını sordu. Ama babam için ben kendim hazırlayayım dedi genç oğlan. İzninizle sizi bu zahmetten kurtarayım genç efendim dedim. Elime bıçağı alıp ona ocağın başındaki sandalyeye oturmasını işaret ettim. Sanıyorum efendim dedi büyük bir alçak gönüllülükle ben yapabilirim. Eminim ki dedim ona, babanızın ekmeğinin yaşlı bir asker tarafından kızartılmasından rencide olmayacaklardır. Genç oğlan elimi tuttu ve gözleri yaşlarla doldu. Zavallı genç dedi amcam Toby, Bebekliğinden beri ordugahlarda büyümüş olmalı ve bir askerin adını duymak, bence Terim, onu eski bir dostuyla karşılaşmak kadar mutlu etmiştir. Keşke orada olabilseydim. En uzun yürüyüşlerimizde bile, dedi onbaşı, yemek yemeyi bu kadar önemsememiştim. Benimle birlikte bir şeyler yemesi için neredeyse yalvaracaktım. Neden böyle bir duyguya kapıldım sizce? Çok doğal Terim, dedi amcam Toby, burnunu silerek, iyi kalplisin de ondan. Kızarmış ekmeği oğlana verirken, diye sözünü sürdürdü onbaşı ve yüzbaşı, Şendi'nin emir eri olduğumu belirtmeyi de uygun gördüm. Her ne kadar efendi bir yabancı ise de babasıyla da yakından ilgilenilebileceğini ve gerekirse efendilerimin evinde ya da kilerinde işlerine yarayacak herhangi bir şey varsa kesemdekileri de ilave edebilirdim buna, diye sözünü kesti amcam Toby, derhal kullanabileceklerini söyledim. İyice eğilerek selamladı çocuk, yani siz efendimizi selamladı ama cevap vermedi. Ağlamak üzereydi bence ve ekmeği alıp üst kata çıktı. Sizi temin ederim sevgili çocuk, dedim ona mutfak kapısını açarken, babanız iyileşecek. Bay Yorick'in yardımcısı genç papaz mutfaktaki ocağın başında piposunu tüttürmekteydi. Ama genci rahatlatacak tek bir söz etmedi. Bence doğru bir davranış değildi, dedi onbaşı. Bence de, dedi amcam Toby. Teğmen bir kadeh şarap içip kızarmış ekmeğini yediğinde kendini daha iyi hissetmeye başlamış olmalı ki bana aşağıya mutfağa 10 dakika sonra kendisini ziyaret edersem sevineceği haberini gönderdi. Sanırım, dedi hancı, dua okumaya başlayacak. Çünkü yatağın yanındaki taburenin üzerinde bir kitap gördüm ve ben kapıyı kaparken oğlu eline bir yastık almıştı. Siz askerler Bay Trim, dedi papaz yardımcısı, hiç dua etmezsiniz sanırdım. Zavallı beyefendinin dün gece dua ettiğini duydum, hem de cani yürekten, dedi hancının karısı, kendi kulaklarımla, yoksa zaten inanmazdım. Emin misiniz, diye sordu papaz yardımcısı. Bir asker, izninizle efendim, dedim. Kendi anlayışı içinde de olsa en az bir rahip kadar sık dua eder. Kralı için savaşırken olsun, hayatta kalabildiğine şükretmek için olsun, şerefi için olsun, herkesten çok dua etmek zorundadır. Çok güzel söylemişsin Trim, dedi amcam Toby. Ama, dedim, izninizle efendim, bir asker eğer 12 saattir siperlerde bekliyorsa, buz gibi sular dizlerine yükselmişse ya da, dedim, eğer aylardır yürüyüşteyse, kah ardından gelenleri kollayarak, kah onları kovalayarak, bir gün hücum, ertesi gün ricat emri alarak, bir gece silahına yaslanıp uyumaya çalışarak, ertesi gece gömleği sırılsıklam, kasları artık duyarlılığını yitirmiş ve belki de çadırında üzerine diz çökeceği bir saman çöpü bile olmaksızın, dualarını nasıl ve ne zaman okuyabilirse o zaman okur. Sanıyorum ki, dedim, çünkü ordumuzun şerefini savunmam gerektiğini düşünüyordum, dedi onbaşı. Sanırım ki, izninizle efendim, dedim, bir asker dua edecek zaman bulduğunda bir rahip kadar yürekten dua eder ama onun gibi şamatacı ve ikiyüzlü değildir. Bunu söylememen gerekirdi Trim, dedi amcam Toby. Çünkü kimin ikiyüzlü olup kimin olmadığını ancak Tanrı bilebilir. Bizlerin, hepimizin sınanacağı o yüce günde ancak kıyamet gününde onbaşı, o güne kadar asla bu dünyada kimin görevini yaptığı, kimin yapmadığı bilinemez ve bizler Trim o gün değerlendirileceğiz. Umarım öyledir, dedi Trim. Kutsal kitapta böyle yazar, dedi Toby amcam. Yarın sabah sana göstereceğim. Bu arada Yüce Tanrı'nın en iyi ve adil bir yönetici olduğuna inan, ruhun huzur içinde olsun Trim. Eğer görevlerini gerektiği gibi yerine getirmişsen, onları ister kızıl ister kara giysiler içinde yapmış ol, asla sorgulanmayacağından emin olabilirsin. Umarım öyledir, dedi onbaşı. Hikayene devam et Trim, seni dinliyorum, dedi amcam Toby. 10 dakika dolup da Teğmen'in odasına gittiğimde, diye devam etti onbaşı, onun başını eline yatırmış, dirseğini yatağa yaslamış halde yatar buldum. Hemen yanında beyaz keten bir mendil duruyordu. Çocuk biraz önceye kadar üzerine diz çökmüş olduğunu sandığım yastığı yerden almak üzere eğilmişti. Kitap yatağın üzerindeydi ve çocuk bir elinde yastıkla ayağa kalktığında öteki elini kitabı almak üzere uzattı. ''Bırak orada kalsın yavrum,'' dedi Teğmen. Ben yatak ucuna varana dek bir şey söylemedi. Eğer Yüzbaşı Şendi'nin emir eriyseniz dedi sonra, lütfen efendinize teşekkürlerimi iletiniz. Oğlumunkileri de. Kendisi Leven'in alayından idiyse eğer dedi Teğmen, efendilerimin sözünü ettikleri alaydan olduklarını söyledim. O halde dedi kendisiyle Flanders'da 3 sefere birlikte katılmış olmalıyız, onu hatırlıyorum. Ama kendileriyle tanışma şerefine nail olmadığıma göre kendileri de doğal olarak beni hatırlamıyor olmalılar. Gene de lütfen efendinize iletiniz, böyle bir Ali Cenaplık'la kendilerine ebediyen borçlu kılmış oldukları kişi Angus'un alayından Lefever adlı bir teğmendir. Ve her ne kadar beni tanımadıklarından eminsem de dedi teğmen ikinci kez, bir sürü oyalandı. Yüzbaşıya benim Breda'da, Brabant'ta bir şehir, çadırında kollarının arasında yatan karısı makus bir talih sonucu bir tüfek kurşunuyla vurulup ölen az teğmen olduğumu söyleyin lütfen. Beni değilse de hikayemi hatırlayabilirler. Hikayeyi biliyorum izninizle efendim dedim, hem de tüm ayrıntılarıyla. Öyle mi dedi gözyaşlarını yanında duran mendile silerek. Ben de hatırlayabilirim o halde. Bunu söyledikte boynuna siyah bir kurdeleyle asılmış olan küçük bir yüzüğü çıkarıp eline aldı. İki kez öptükten sonra al Billy dedi. Çocuk odanın öbür ucundan uçarak geldi. Dizleri üzerine yere çöküp yüzüğü aldı, öptü. Ardından babasını öptü, kalktı, yatağın kenarına ilişti ve ağlamaya koyuldu. Keşke dedi amcam Toby derin derin iç geçirerek, keşke şuracıkta uyuyuversem. Efendim kendilerini fazlasıyla kaptırdılar bu meseleye, dedi onbaşı. Piponuzun yanına bir bardak şarap da ister miydiniz? Lütfen Trim, dedi amcam Toby. At subayım ve karısının hikayesini gayet iyi hatırlıyorum diye alçak gönüllülüğüyle bir ayrıntıyı ihmal ederek yeniden iç geçirdi amcam Toby. Özellikle ya as subay ya da karısı için, nedenini de unuttum şimdi ama tüm alayın matem tuttuğunu hatırlıyorum. Lütfen hikayeni bitirtirim. Hikayem bitti bile dedi onbaşı. Zira orada daha fazla kalamazdım. Kendilerine iyi geceler diledim. Gençli Fever ayağa kalktı, beni uğurladı. Birlikte aşağı inerken bana İrlanda'dan geldiklerini, Flanders'daki alaylarına ulaşmak üzere yola çıkmış olduklarını söyledi. Ama heyhat dedi onbaşı. Teğmen'in hayattaki son yürüyüşü olacaktı bu. Ya çocuk diye haykırdı amcam Toby. 8. Bölüm. Lefever'in hikayesine devam. Amcam Toby hiç kuşkusuz şerefli bir davranışta bulunmuş olsa da kendilerini bir doğa yasasıyla bir pozitif yasa, birincisi insanda doğuştan var olan ahlaki duygulardan kaynaklanan yasa, ikincisi ise resmi, geçerli, genel yasa anlamına kullanılmaktadır. Arasında sıkışıp kalmış bulup da ne yöne döneceklerini bilemeyenleri uyarmak için söylüyorum. Her şeye rağmen o sırada müttefiklerle birlikte Dendermonde kuşatmasını sürdürmekteydi. Müttefikler öyle kuvvetle bastırmaktaydılar ki amcam Toby akşam yemeğini yiyecek zaman bile bulamamaktaydı. Ama gene de ve her ne kadar istihkamın dış bayırında kendisine bir barınak edinebilmiş olsa bile Dendermonde'dan vazgeçti, tüm düşüncelerini Han'daki şahsi acılar üzerine yoğunlaştırdı. Bahçe kapısına kilit vurulmasını buyurmak dışında bununla Dendermonde kuşatmasını bir ablukaya dönüştürmüş olduğu da söylenebilir pekala, Dendermonde'u kendi haline bıraktı. Fransız kralı ister kurtarır ister kurtarmazdı. Zira Fransız kralı ne yapılması gerektiğini iyi bilirdi. Amcam da böylece kendini tamamıyla zavallı teğmenle oğlunu kurtarma işine vakfedebilirdi. Dostsuzların dostu o iyi yürekli varlık sizi bunun için ödüllendirecektir. Bu meseleyi yarım bıraktın dedi amcam Toby Trim'e. Onbaşı onu yatağına yatırırken, nerede yarım bıraktığını da söyleyeyim. Bir kere Lefever'e benim hizmetlerimi arz ettiğinde hastalığın ve yolculuğun pahalı işler olduğunu düşünemediğinden kendisinden başka bir de oğlunun bakımından sorumlu aylığı kesilmiş bir teğmene kesemin de emrine amade olduğunu söylemeyi unuttun. Zira çok iyi bildiğin gibi Trim, ihtiyacı olan birisi için benim param onun parası demektir. Efendim, teslim etmelidirler ki onbaşı böyle bir emir almamıştım. Doğru dedi amcam Toby, asker olarak gerekeni yapmışsın ama insan olarak asla. İkincisi, eminim yine aynı gerekçeyle kendini savunacaksın ama, dedi amcam Toby, ona evimdeki her şeyden yararlanabileceğini söylerken evimin kapısının da ona açık olduğunu söylemeliydin. Bir asker kardeşine, hele ki hastaysa, evinin en mütena köşesini açmalıdır Trim. Eğer o kendisine bakmamıza izin verseydi, onu sağaltırdık, beslerdik. Sen olağanüstü bir hasta bakıcısındır Trim. Senin göstereceğin özenle, yaşlı kadınınki ve çocuğunki ve benimkiyle de birlikte onu iyileştirebilir, yeniden hayata döndürebiliriz.